Ayrım 2.
Benim canım söz konusu olunca da yalvarmaz mı diye düşündü. O adama, beni öldürecek olana. Burada ikircikliydi, kesin bir şey düşünemedi. Ah, şimdi Ferhat Hoca olsa da bütün bunları ondan sorsaydı. Mahpustaki hocayı düşününce yüreği sızladı. Hocacık, o yumuşak ipek gibi adam şimdi ne yapıyordu acaba orada? Onu aşağılıyorlar mıydı? Yobazoğlu içeride ona gereğince hizmet edebiliyor muydu? Seyran onlara giyecek, para, yiyecek götürebiliyor muydu? Hoca içeri girer girmez sigarayı terk etmişti. Oysa o sigara içmeyi ne kadar çok sever. Bir sigaraya sarılıp dumanı içine çekerken gözlerini yumup kendinden öyle bir geçerdi ki. Niçin sigarayı bıraktı acaba? Şimdi hoca içeride o güzel sesiyle gürül gürül Kur'an okuyor, bütün ayetleri de bir bir mahpuslara açıklıyordu. Hoca için bu dünyada akıllı, deli, büyük, küçük yoktu. O herkesle yürekten konuşur, akıllı da, deli de, yaşlı da, çocuk da ondan nasibini kendi yeteneğince alırdı. Ferhat Hoca duyunca ne derdi acaba? O gene iki kişiyi öldürmüş, gene dağlara düşmüş, gene ölümle karşı karşıya gelmişti. Ama o öldürdükleri şimdi onun ardındaydılar ve kanına susamıştılar. Neyi halletmişti? Vay vay, köyü kurtulmuş muydu? Ali Safa'nın yerine bir başkası gelmeyecek miydi? Kel Hamza'nın da yerine. Öyleyse bu savaşım ne içindi? Bundan sonra ne olacaktı? Şu anda gideceği bir yer bile yoktu. Ve jandarmalar şimdi onu belki dört bir yandan kuşatmışlardı. Köylüler onun parmağının ucunu görseler hükümete haber vermezler miydi? Uzak yemyeşil ince bir yoldan çelik mavisi kıvılcımlı pembe çiçekleri bir bulut gibi ağmış kevenlerin arasından yukarıdan aşağıya sırtlarında filintalar arka arkaya karınca katarları gibi sıralanmış köylüler iniyorlardı. Sayısız iniyor, Ali Dağı'nın önündeki düzlükte toplanıyorlardı. Ferhat Hoca bir tepenin üstüne çıkmış Kur'an okuyor, ardından da açıklıyordu. Sonra da boynunu uzatarak gırtlak kemiği inip kalka kalka insanlara yürekten kendi sözlerini söylüyordu. Ve diyordu ki hiçbir umarsızlık elimizi kolumuzu bağlamamalı. Savaşmak haktır. Sonra da kalabalık seller gibi Toroslardan, ormanlardan, kayalıklardan, sel yataklarından aşağıya Çukurova düzüne iniyordu. İniyor Anavarız Ovası'nı, Yılan Kale ile Dumlu arasını, oradan Kozan altını, oradan Misisi İncirli'yi, oradan da Akdeniz'e kadar o ovaları dolduruyordu. Kalabalık koca Çukurova düzünde sessiz bir deniz gibi dalgalanıyor, susuyordu. Anavarza Kalesi'nden Ferhat Hoca gök gürler gibi konuşuyor, güzel, akıllı, kanatlı sözler söylüyordu. Onun büyüsüne kapılan kalabalık da şehirler üstüne yürüyordu. Ferhat Hoca durmadan konuşuyor, onları yüreklendiriyor, kalabalık da bir sele kapılmışçasına durmadan akıyordu. Bütün Çukurova'nın göğünü bir toz bulutu kaplamıştı. Kalabalık şehirleri, köyleri içine alıyor, şehirler, köyler kalabalığın içinde yitip gidiyordu. Yüce bir dağın yamacında yanan, köz gibi bir sıcağın içinde kalan Mehmet, yukarıdan kopan bir sele kapılıyor, kökünden sökülmüş ağaçlar, kayalar, taşlarla birlikte sürüklenerek aşağıya hızla iniyor, sular onu yutuyordu. Ferhat Hoca da kurtarın, kurtarın o sellerin alıp götürdüğü kişiyi, ince Mehmet'tir o, amanın kurtarın onu diye bağırıyor, kimsecikler de onun bağırmasına çağırmasına aldırmıyordu. Kalabalık donmuş kalmıştı, fal taşı gibi açılmış gözlerle ona bakıyorlar, yerlerinden kıpırdamıyorlardı. At ayaklarının tapırtıları geliyordu çok uzaklardan. Ferhat Hoca kulağını yere dayamış dağların arkasını dinliyordu. At ayaklarının tapırtısı gittikçe yaklaşıyor, çoğalıyordu. Atlılar geldiler, geldiler. Mehmet'in başının üstünden dolu dizgin geçtiler. Atlılar geliyorlar, geliyorlar. Mehmet'in üstünden dolu dizgin akıp gidiyorlardı. Mehmet ise başını bir türlü kaldıramıyordu. Ortalığı kurşun geçmez bir karanlık basmış, göz gözü görmüyor, soluk da aldırmıyordu. Atlılar bir dursa da Mehmet bir başını kaldırabilseydi. Karanlığın üstüne kırmızı sası sası kokan bir kan şorluyor, Ali Safa'dan Kel Hamza'dan şorlayan kan hiç durmuyordu. Kanın altından jandarmalar ve Faruk yüzbaşı çıkıyordu. Öfkeli gözleri, kırmızı çizmesi yalım gibi şaklayan kırbacıyla. Birden üstünden geçen at ayaklarının sesi kesildi. Kalabalık çekildi gitti. Karıncalar da yuvalarına çoktan dönmüşlerdi. Kan yağmuru durdu. Ali Safa Bey, Kel Hamza gözleri ağızları kocaman kocaman açılmış öyle ortalıkta kala kaldılar. Sessizlikten de beter çın çın öten bir sessizlik ortalığı alıverdi. Mehmet uçsuz bucaksız mağrıptan maşrika kadar silme bir düzlüğün ortasında kalıverdi. Üstüne çok mavi bir gök bütün ağırlığıyla usul usul iniyordu. Mehmet o yana kaçıyor, üstüne inen yoğun mavi bir mermer taş gibi ağır gökyüzünün altından kurtulamıyordu. O yana kaçıyor, kurtulamıyor, bu yana kaçıyor, sağa, sola. Ortalıkta dört dönüyor, bu ovanın üstüne kapaklanmış gökyüzü ona soluk aldırtmıyordu. Gökyüzünün bir yanı denize iner, derin suyu bütün ağırlığıyla ezerken, tepeler, dağlar, kayalar, ağaçlar dümdüz olurken, orman titredi, sallandı, ağaçları yattı yattı kalktı büyük gıcırtılarla. Dünya çatırdamaya, yer yerinden oynamaya başladı. Mehmet de oturduğu yerden tam bu anda ayağa fırladı. Az ilerisindeki at kulaklarını dikmiş, başını kaldırmış, ormanın derinliklerine bakar gibiydi. Sonra birden eşinmeye başladı, ardından şaha kalktı. Fokurtularla burnundan soluyor, eşiniyor, tepiniyor, yularını koparıp kurtulmaya uğraşıyordu. Mehmet yarı uykulu, yarı uyanık, yarı düşte kulak verip ormanı dinledi. Karanlık iyice çökmüş, orman koygun koygun uğulduyor, o tek başına uzaklarda öten kuşun sesi gene geliyordu. Ortalıkta atı böylesine tedirgin edecek hiçbir şey yoktu ya, böylesi soylu atlar 40 günlük yolda yaprak kıpırdasa sezerler, burun delikleri alabildiğini açılırdı. Tetikte olmak gerekti, atla gittikçe azgınlaşıyor, yerinde duramıyordu. O eski kendi yöresinde dönme deliliğine iyice kapılıp gitmişti. Şimdi yularından kurtulsa varır şu alanda durur, kendi yöresinde bir topaç gibi döner dururdu. Biraz daha vakit geçerse azgın ata yaklaşmanın hiçbir olanağı kalmayacaktı. Mehmet'in apış arası bacakları koparcasına ağrıyordu. Günlerce yol yürüdüğü halde bacakları hiçbir zaman böylesine hamlamamış, bedeni hiç böyle taş gibi ağırlaşmamıştı. At gittikçe azgınlaşıyor, yuların çevresinde dönüyor, ön ayaklarıyla havayı dövüyor, burnundan fokurtusu daha uzaklardan duyulacak biçimde soluyordu. Mehmet artık hiçbir şey düşünemezdi. Birden yerinden fırlayıp yuları çalıdan çözdü, ata atladı. Geldiği yöne dönüp Ali Dağı'na doğru sürdü. Hızla giden at bir sel yatağını geçerken ürküp olduğu yerde direkledi. Mehmet az daha yere düşüyordu, zor kurtuldu. Atın başını ormana çevirdi, ormana hızla girdi. Yanından yönünden su gibi orman akıyor, gittikçe hızlanan atın yeli onu bir hoş üşütüyordu. Kulağının dibinden de kurşun seslerine benzer cıv cıv bir takım sesler geçiyor, üstüne yapraklar dökülüyor, bazen yumuşak bazen de sert, onu sarsacak öbür yana yatıracak kadar sert dalları sıyırıyordu. Kulaklarındaki uğultu artarken uzaktaki kuşun sesi de yaklaşıyordu. Kısılmış gözlerinin ucuyla yanda bir ışık gördüğünü sandı. Bir anda da orayı geçti. Bir ışık, ardından bir ışık daha, bir ışık daha. Belli belirsiz ışıkları ardı ardına geçiyor, ışıklar birbiri üstüne yıkılıp karman çorman oluyordu. İncecik bir çiğirden gittiğini, üst üste küçük suları geçtiğini biliyor, nerede olduğunu az çok kestiriyordu. Belinin ortasına az önce giren sancı da onu kıvrandırıyordu. Bir süre sonra sancının geçtiğini anlayınca sevindi. Atı tekmelemenin hiçbir gerekliliği yoktu. At boynunu alabildiğini uzatmış, burnundan gürültülü sesler koyvererek yününü doğrultmuş gidiyordu. Atın da kendisinin de ter içinde kaldığını anladı. Gittikçe bütün bedeni uyuşuyor, atın böğürlerini sıkan bacakları feldir diyordu. Böyle uyuşmuş atı ne kadar sürdüğünü bilemeden gidiyor, at küçük suları, hendekleri, önüne gelen kütükleri, küçük kayaları, sel yataklarını atlarken, yanına, başına, sırtına dallar sert sert vururken altındaki atın farkında oluyordu. At biraz yavaşlayıp ayaklarında bir suyun serinliğini duyunca ormanı çıkmakta olduğunun farkına vardı. Birdenbire de binlerce kuşun hep bir ağızdan vıcırdaştığını duydu. Demek tan yerleri ışıdı ışıyacaktı. Suyu geçerken doğu sandığı yöne başını çevirip baktı. Yıldızlar silinmiş, gök belli belirsiz ağarmaya başlamıştı. Kuş vıcırtıları da gittikçe kulağını sağır edercesine artıyordu. Sığırcıklar diye gülümsedi kendi kendine. Önlerine büyük bir kaya çıkınca at bir an durdu. Bekler gibi edip sonra da koşmasını sürdürdü. Kayanın yanı yönü ağaçları göğe ağmış, her ağacın gövdesini üç adam el ele verse çeviremez eski bir ormandı. Mehmet bu ormanı çalı çalı biliyordu. Burada geçen eski günleri olduğu gibi gözlerinin önüne gelince gevşedi. İçinden ince bir umut, bir sevinç ışığı geldi geçti. Az sonra ormanı çıkacak, uçsuz bucaksız, ağaçsız yamaçtaki pınarların başına konmuş yörük çadırlarına varacaktı. Çoğunlukla Kerimoğlu'nun obası konardı buralara. Kerimoğlu obası daha da çok dağın güneydoğusundaki geniş, doruğu, kılıç gibi keskin, kırmızı mor kayalığın dibindeki gür kaynağın başını yurt tutardı. Ya Kerimoğlu obası başka yerdeyse, ya onu öteki yörükler yakalarlar da jandarmaya teslim ederlerse, ya... Bu anda kendini düşünmüyor, bileğindeki kelepçelerle güzel, hüzünlü gözlü, ince, kıvırcık, kara sakallı Ferhat Hoca gözlerinin önünden hiç gitmiyordu. At biraz yavaşlamış, Mehmet'in düşünceleri de daha açılmış, atın ayağının düzgün tapırtılarına uymuştu. Şimdi Ferhat Hoca olsaydı ya da Koca Süleyman ona yol gösterirler, yörüklere güvenilip güvenilmeyeceğini ona söylerlerdi. İçini dehşet bir korku sarıp atın başını birden geriye çevirip köpük içinde kalmış atı daha hızlı geldiği yöne sürdü. Biraz önce geçtiği çayın serin suyu ayağına değince kendine geldi. At çayın içinden geriye döndü. Gene o kayaya geldiler. Kuşlar daha çok bütün ormanı doldurmuş. Binlerce, on binlerce dallara üst üste konmuşlar, vıcırdaşıyorlardı. Atın başını çekti, gökyüzü usuldan ağrıyordu. İnce bir mavi gökyüzünün oralarda uçuşuyordu. At yorulmuştu, kendiliğinden durur gibi oldu. Azıcık sonra Mehmet'in içindeki korku büyüdü. Onu kılıçla çarpar gibi çarptı, derinden sarstı. At yeniden geriye dönüp çaya geldi. Çayın suyunun serinliği onun ayaklarına, ayak bileklerine değmeden önce o çayı gördü. Hayal meyal suya benzer bir koyu karanlık önünden akıyor, ormanın kuytusunda yitip gidiyordu. Aşağılardan da bir çağıltı geliyor, küçücük bir çağlayanın çığıltısını duyuyordu. At bu sefer de kendiliğinden geriye döndü. Böyle bir süre gidip geldikten sonra kayalığın tam ucunda bitmiş, dalları gürleyen ulu bir ağacın altında durdu. Mehmet hiçbir şey yapmıyordu. At da kendisi de bitmişti. At az sonra kulaklarını düşürüp sağ arka ayağını karnına çekti. Mehmet de atın boynuna doğru eğilmiş, onun boynundan fışkırmış köpükleri koklar gibi öyle kala kalmıştı. Bir süre durumlarını bozmadan öylece oldukları yerde kaldılar. Atın terli boynundan acı bir koku geliyordu. Birden sert bir sesle irkilen at ürker gibi yaptı. Kulaklarını dikip ortalığı dinledi, sonunda da aldı yatırdı. Çıldırmış gibi cıvıldayan kuş seslerinin arasından geçtiler. Geniş, iki yanında pes pembe alın ağaçlarının çiçeğe durduğu çakıl taşlı kuru bir dereye indiler. Çıkarlarken sol yandaki ağaçların arkasından gelen bir yaylım ateşiyle karşılaştılar. At bir yassıldı, ardından da sağa vurup çakıl taşlarının üstünden kayarak koşmaya başladı. Öndeki kıvrımı, küçük burnu dönerlerken Mehmet sağ küreğinin altında acıya benzer bir şey duydu. Acının az altında ona benzer bir acı daha. Bir de kalçasının tam üstünde daha da belirli bir başka acı. Atın boynuna yatmış at da onu dereye, yukarıya götürüyor. Mehmet'in sırtındaki acılar belli belirsiz artıyordu. Arkadan da bir ses durmadan, "İnce Mehmet, İnce Mehmet, bu sefer elimden kurtulamazsın. Bu sefer elimden, elimden, elimden," diye yineliyordu. Bütün orman sarıldı, sarıldı. At yumulmuş çalıların arasından sık ormanların içinden geçiyor, çakıl taşlı kuru dereye iniyor, çıkıyor. Mehmet'in burnuna kuru yarpuz, çam sıkısı kokusu, bir de yaş bir odunun duman kokusu geliyordu. Arkalarda kayalığın ardında kalanlar da ateşlerini kesmemişler, habire kurşun yakıyorlardı. Tan yerleri ışımaya, ağaçlar, otlar, çiçekler seçilmeye başlamıştı. At bir düzlüğe çıktı, bir sürü çan sesi, insan sesiyle karşılaşınca bir an durdu. Ayaklarının dibinden dağın doruğuna kadar çıplak yamacı içinde çakan mavi kıvılcımlarıyla balkıyan, pes pembe açmış kemen dikenleri baştan aşağı sarmış, doldurmuş, tan yerlerinin dumanları içinde tütüyordu. Mehmet ortalığı dinledi, kurşun sesleri kesilmişti. Atı ormana döndürecek hali yoktu. Karşıdaki kırmızı mor doruğu kılıç gibi keskin ipileyen kayanın ardından birkaç mavi dumanın havaya süzüldüğünü görür gibi oldu. Başında dünyanın bütün kuşları vıcırdaşıyordu. Omuzundan göğsüne, oradan da karnına ılık bir kanın aktığını duydu. "Eyvah Ferhat Hoca," diye söylendi. "Kader böyleymiş." Sonra bir takım insan sesleri geldi kulağına. Yukarıdan aşağıya da kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu, sessiz, ayaklarının ucuna basa basa çıt çıkarmadan bir kalabalığın indiğini gördü. Önlerinde de başını önüne eğmiş Ferhat Hoca. Bütün bedeni tepeden tırnağa sevince kesti. Gözlerini iyice açıp kemen dikenlerinin balkıyan pembe bulutu arkasından dingin, ağır başlı gelen hocayı bir daha görmek istedi ama gözlerini bir karanlık perdesi örttü. Tam bu sırada da atın üstünden kayarcasına yere sağıldı. Boylu boyunca çoban yastığı da dedikleri kemen dikenlerinin üstüne uzandı. Bir süre onun başında bekleyen atın gözlerine doğru ötelerden bir yalım sünüp geldi. Yalım uzadı, kısaldı, çoğaldı. Sesler, gürültüler, ayak tapırtıları da arttı. Kulaklarını dikip bir süre bekleyen at birden ileriye fırladı. Keven çiçeklerinin üstünde bir harman yerinde döner gibi halkalar çizerek, çizdiği halkaları da gittikçe küçülterek dönmeye başladı. Bir sürede topaç gibi kendi yöresine döndükten sonra görkemli, büyük gözlü başını güzel kulaklarını dikerek kaldırdı, dağın doruğuna baktı. Ardından da dolu dizgin oraya doğru aldı yatırdı. Bölüm 3. Dün geceden bu yana daha kurşun sesleri duyulur duyulmaz Ali Safa Bey'in avlusu insanla dolmuştu. Kara haber en uzak köylere kadar ulaşmış, yakın köylerin ağıtçı kadınlarının bir kısmı çoktan gelmişler, işlerine başlamışlardı bile. Ali Safa Bey'in kanlı ölüsü başında ağıtlarını söyleyerek ığranıyor, ölüyü göklere çıkarıyorlar, onun görkemli yaşamını, iyi niteliklerini, insanlığını sayıp döküyorlar, onu öldüren eli kanlı, yüreği kara ince Mehmet'i de yerin dibine batırıyorlardı. Mehmet'i jandarmalar az sonra yakalayacaklar, kasabaya getireceklerdi. Arif Saim Bey ile Taşkın Bey onu caminin avlusundaki çınar ağacına bağlayacaklar. Ali Safa Bey'in hatununun, kardeşlerinin, akrabalarının, tüm kasabanın gözlerinin önünde onun diri diri derisini yüzeceklerdi. Onu, o kan içiciyi, o din düşmanını bu kartal gibi beyler yaşatırlar mıydı hiç? Kesmez, doğramazlar mıydı onu? Bari Ali Safa gibi bir yiğidi, bir çiftlik sahibini, hükümetin gözünün bebeğini de öldüren de keşke bir insan olsaydı. O ince Mehmet dedikleri de fıkara, yalın ayak, kabak yiye yiye karnı şişmiş, boyu bir karış da boynu çöp gibi ince, gözleri pörtlemiş, karıncadan ürken bir öksüz köylü. Böyle bir yiğidi, ağayı, adam oğlu adamı da vuran, fakir fıkaranın sığıncasını da öldüren bir adam olsa, bir sümüklü de bir sürgünü olan, insan gibi bir insan olsa Ali Safa Bey'i öldüren de insanın yüreği yanmaz. Avludaki kalabalık bir anda çoğalmış, avludan yola, yoldan da aşağıya, caminin avlusuna taşmıştı. Kalabalık öğleye doğru bütün çarşıyı, çarşının altındaki alanı doldurmuş, oradan da suyun kıyısına kadar inmeye başlamışlardı. Atlar, arabalar, kağnılar suyun kıyısındaki pazar yerini doldurmuşlardı. Ölüyü bir kısım akrabaları, kasaba ileri gelenleri hemen gömdürmek istiyor. Safa Bey'in karısıyla Karadağlı oğlu Murtaza, Çoymakzade Bekir, Taşkın Halil Bey, Muallim Rüstem Bey buna razı gelmiyorlardı. Ötekiler yazıktır, hava sıcak, ölü daha şimdiden şişti, koktu diyorlar. Belikilerse koksun, şişsin ama onun kanlı ölüsünü cümle alan görsün. Böyle kutsal bir ölünün cenaze törenine bütün insanlar katılsınlar diye dayatıyorlardı. Karısının dediği oldu ve ölü ertesi gün bile gömülmedi. Kasabada ne kadar kolonya bulmuşlarsa çarşıda, evlerde hepsini getirmiş, Ali Safa Bey'in kutsal ölüsünün üstüne bir güzelce boşaltmışlardı. Ölü gene de şişmiş, davul gibi olmuş, kokusu da evden, avludan taşıp da aşağılara, çayın kıyısına, pazar yerine kadar ulaşmış, şişmiş ölü kokusu suya, ağaçlara, toprağa, insanların bedenlerine sinmişti. Bu arada cenaze törenine de milletvekili Arif Saim Bey, jandarma alay komutanı, Adana vali yardımcısı, öteki ileri gelen memurlar, Ali Safa Bey'in Adana'daki büyük çiftçi arkadaşları, Kozan'dan, Osmaniye'den, Ceyhan'dan eski Türkmen beyleri, daha bir sürü insan gelmişlerdi. Karadağlı oğlu Murtaza Ağa ortalığa düşmüş, dövünüyor, inliyor, önüne gelenle konuşuyordu. Öldürdü diyordu. Öldürdü bir karış boylu da armut boyunda öksüz ince Mehmet. Ali Safa Bey gibi bir aslanı. Öldürdü arkadaşlar, akrabalar, hısımlar. Öldürdü koca İstiklal Savaşı yiğidini. Tufan Paşa'nın, Doğan Paşa'nın arkadaşını. Buna yürek nasıl dayanır? Kokuttu ölüsünü de bu sırrı sıcakta. Buna da yürek hiç dayanmaz. Daha önce de Abdi ağamızı öldürmüştü. Beş köyün ağasını, dinimizin direğini. Onu da böyle kasabamızı basarak öldürmüştü. Fıkarayı ala gözlerinden kurşunlayarak. Daha kimleri, kimleri öldürmedi bu ince Mehmet? Hançeriyle ağa kadınlarının karnını deşip bebeklerini dışarı çıkarıp, ölü bebekleri de nişan tahtası yapıp kurşunluyormuş. Zenginlere böyle yapıyormuş. O neysem ne ya, fıkaralara ne diyelim? Onların da kızlarının, karılarının ırzlarına bir iyice geçtikten sonra kellelerini kesip kazıklara çakıyor. Onları da yollar boyunca diziyormuş. Şimdi buradan dağlara gitmiş, Çiçekli Deresi'ne, İstiklal Mücadelesi kahramanımız Çiçekli Mahmut Ağa'yı öldürmeye. Ahdetmiş o ince Mehmet, işte bu söylüyor, bu. Bu namlı topal Ali ki gökte uçan kuşun yerdeki izini sürer. Bu topal Ali ki Abdi Ağa'nın has bir adamıydı. Bu topal Ali ki o kafir bunun eline bir geçerse etini kebap edecek. İşte bu topal Ali ki bu bile onunla başa çıkamadı. Eliyle önüne gelene gösterdiği övgülere boğduğu Topal Ali başı önünde derin kederlere gömülmüş, onun sağ başından bir adım gerisinde gözleri yaş içinde kalmış yürüyor, övgülere ilgisizmiş gibi yüzünde en küçük bir kıpırdama değişiklik olmadan ağasını dinliyordu. Jandarmalarımız yetişmezse oraya, o Çiçekli Deresi'ne gidene kadar, Çiçekli Mahmut Ağa da İstiklal Mücadelesi'nin göğsünü düşmana karşı tunç siper etmiş yiğidi de ölecek. Öteki tunç siper göğüslü ağalar da, kadınlarımız, vay kızlarımız. Sonra İnce Mehmet arkasına taktığı ipten kazıktan kurtulmuş, ipe kazığa müstahak canavar kişilerle dağdan inecek, önce bizim kasabamızı basacak, sonra Adana'yı, Mersin'i, Kozan'ı, tüm Çukurova'yı alacak. Hepimizin bir bir derimizi yüzüp kellemizi kesecek. Vay avratlarımıza, vay kızlarımıza, vay tarlalarımıza, vay vay vay başımıza gelenlere. Biliyorum o bütün Çukurova'yı alsa da biz gene istiklal mücadelemizde olduğu gibi Fransızları bu vatanın harimi ismetinde Toros dağlarında nasıl boğmuşsak bunu da bu İnce Mehmet'i de öyle, öyle boğacağız. O böyle konuştukça Topal Ali bir duruyor, bir tuhaf tilki gözleriyle kaşlarını yukarıya kaldırıp ona yandan şöyle bir bakıyor, hemen o anda da yürümeye başlıyordu. Karadağlıoğlu Murtaza Ağa'nın durumu gerçekten kötüydü. Bütün bu söylediklerine yürekten inanıyor, İnce Mehmet'ten ödü kopuyor, bu kan içici, bu canavar adamdan dolayı gözlerine uyku girmiyordu. Hele Ali Safa'nın öldürüldüğünü de duyunca iyice zıvanadan çıkmış, kendisini bir ölüm korkusuna kaptırmıştı. Tek sığıncası güvenci sarıldığı tek dal Topal Ali'ydi. O da olmamış olsaydı Karadağlıoğlu Murtaza Ağa çoktan korkudan çıldırmış dağlara düşmüştü. Topal Ali'yi yere göğe koyamıyor, onu bir an için bile olsa yanından ayırmak istemiyordu. O yanında olmayınca bir korku karanlığının boşluğunun içine yuvarlanıyordu. Ali'ye inanıyordu. Eğer Ali jandarma karakoluna vardığında, yetişin, yetişin, İnce Mehmet Ali Safa Bey'i öldürmeye gidiyor diye bağırdığında jandarmalar harekete geçmiş olsaydılar, Ali Safa Bey şimdi yaşıyor olurdu. Ah ah yaşıyor olurdu. Topal Ali ağlamış, inlemiş, kendini paralamış, jandarmaları bir türlü yerinden kıpırdatamamıştı. O elinde çıplak filinta, çıplak ata binili İnce Mehmet'le gitmiş Ali Safa Bey'i öldürüvermişti. O sebepten Topal Ali bir yiğit, bir fedakar kişi, bir güvenilir adamdır. O her şeyi, dağları, ovaları, kurdun kuşun yattıkları yeri, tekbil insanların yüreklerini bilir. Ben yılanın başı daha küçükken ezilmelidir diye çok söyledim, işte ezilmedi. İşte koskoca 7 düvelle 15 devletül azimeyle dövüşmüş ve hem de onların ocağına incir dikmiş koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni parmağına takmış oynatıyor. Parmağına, parmağına ve hem de parmağının ucuna. Şimdi eğer biz bir orduyla yarından tezi yok dağları sarmazsak ve hem de o İnce Mehmet'i ve hempalarını derakap yakalamazsak bu iş büyüyecek. Bütün dağlara, oradan da tüm Anadolu'ya yayılacak. Ondan sonra da bu baldırı çıplaklarla hiçbir zaman başa çıkılamayacak. Yoktan var ettiğimiz Düveli Muazzama'nın o kokmuş ellerinden aldığımız gül gibi vatanımız yok olacak. İşte bu, işte bu izci Topal Ali yiğidimiz olmamış olsaydı zaten bu vatan çoktan elimizden uçmuş gitmiş, kellelerimiz dahi sırıkların ucundan köy köy dolaştırılmıştı. Murtaza Ağa dudakları uzayarak, titreyerek, tel içinde kalarak konuşuyor, yırtınıyor, bağırıyordu. Arzu Hacı siyasetçiden kaymakama, kaymakamdan Taşkın Halil Bey'e gidiyor, geliyor, kasabanın içinde kalabalığın arasında dört dönüyordu.